Ayrım 9, Kızım için Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 115, 9. bölüm. Didi bir cinayeti çözüp bir çocuğu bulmak gibi kuruluşlar arası bir özel komitesinde yer almadığı zamanlarda, Boston'ın cinayet masası biriminde 3 kişilik bir ekibin amirliğini yürütüyordu. Ekip arkadaşlarından biri olan Phil, Lisa aşkıyla evlenip 4 çocuk sahibi olmuş mükemmel bir aile reisiydi. Bir diğer ekip arkadaşı Neil, kızıl saçları ve sırım gibi boyuyla Boston Polis Teşkilatı'na katılmadan önce acil tıp teknisyeni olarak çalışmıştı. Ekibin otopsi işleri ona emanetti. Morg'da o kadar çok zaman geçiriyordu ki adli tabip Ben Whitley ile aralarında bir aşk başlaması kaçınılmaz olmuştu. Didi'nin emrinde verilen her işi kotarabilecek bir ekip varsa da Didi yine de bildiği yoldan vazgeçmeyerek Neil'ı Brian Darby'nin otopsisi için görevlendirmişti. Otopsi pazartesi günü öğleden sonra yapılacaktı. O zamana dek Neil, Tessa Leoni'nin tedavisini yapan sağlık ekibinin başına ekşiyip vücudunda şu an yer alan tüm yaralar ya da önceden atlatmış olduğu her kaza için bilgi toplayabilirdi. Didi ekibin diğer elemanı ve tam bir bilgi avcısı olan Phil'i de Brian Darby ve Tessa Leoni'nin internet geçmişini araştırmakla görevlendirmişti. Ayrıca bir de derhal Brian Darby'nin patronuna nasıl ulaşabileceğini öğrenmesini istemişti. Öğrendiklerine göre Brian Darby, ASSC olarak bilinen Güney Alaska Ham Petrol şirketi için çalışıyordu. Şirketin merkezi Washington, Seattle'daydı ve pazar günleri ofis kapalıydı. Bu Didi'nin hiç hoşuna gitmemişti. Didi komuta arabasında oturup elindeki bir şişe suyu yavaş yavaş içerken bir yandan da yanaklarını kemiriyordu. Olay yerinde o ilk anlardaki polis kalabalığı dağılmıştı. Komşular da arkalarında hep olduğu üzere ben bir şey görmedim, ben bir şey duymadım söylentileri bırakarak yavaş yavaş evlerine çekiliyorlardı. Tek kalan basındı. Hala caddenin karşı tarafında bekliyor, bir basın açıklaması için seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Didi elbette ki bu konuda bir şeyler yapacaktı ama henüz kendini hazır hissetmiyordu. Önce elinde somut bilgiler olsun istiyordu. Aç bir sürü gibi bekleşen bu kalabalığın önüne atacak bir şeyler olmalıydı elinde. Ya da henüz yeni aldığı bir bilgiyi paylaşarak basının da kendi adına çalışmasını sağlamalıydı. Bir şeyler olmalıydı her ne olursa. Kahretsin, öylesine yorgundu ki gerçekten fena halde tüm kemikleri kırılırcasına yorgundu. Hemen oracıkta komut aracının zeminine kıvrılıp saatlerce uyuyacak kadar yorgundu. Alışamıyordu. Bitmek bilmeyen mide bulantılarına onu öldüren yorgunluk hissi de ekleniyordu. 5 hafta gecikmişti ve daha şimdiden bedeni kendine ait değilmiş gibi hissetmeye başlamıştı bile. Şimdi ne yapacaktı? Daha henüz kendisi bile hislerini anlamlandıramamışken bu gerçeği Alex'e nasıl söyleyecekti? Ne yapacaktı? O sırada yarbayla hummalı bir konuşma yapan Bobby en sonunda konuşmayı bitirip gelip Didi'nin yanına oturdu. Ayaklarını öne doğru uzattı. Acıktın mı diye sordu. Ne? Saat 2'yi geçti Didi, bir şeyler yememiz lazım. Didi Bobby'ye boş gözlerle baktı. Saatin 2 olduğuna inanamıyor gibiydi ve yemek saatinde bunca karmaşık meseleyle uğraşmaya hiç hazır görünmüyordu. ''İyi misin?'' diye sordu Bobby sakince. ''Tabii ki iyiyim. Sadece kafam çok dolu. Unuttuysan hatırlatayım. Elimizde hala 6 yaşında kayıp bir kız çocuğumuz var.'' ''O halde sana bir müjdem var.'' Bobby elindeki kağıdı Didi'ye uzattı. ''Bu faks yarbaya henüz ulaşmış. Tessa Leoni'nin dosyasından aldıkları bir bilgi. Kağıtta acil bir durumda Tessa Leoni'nin kocası dışında ulaşılabilecek ikinci bir kişinin adı yazıyor.'' Ne? Bayan Brandy Ennis, sanıyorum ki memur Leoni devriyede, Brian Darby de denizde olduğu zamanlarda Sophie'ye o bakıyor. Vay canına, Didi kağıdı hemen alarak yazılara hızlıca bir göz atıp telefonuna sarıldı. Brandy Ennis telefonu daha ilk çalışında açmıştı. Evet, haberleri izlemişti. Evet, konuşmak isterdi. Vakit kaybetmeden, evinde görüşebilirlerdi. Adresini verdi. Sesinden hayli yaşlı olduğu anlaşılan kadına 15 dakika sonra oradayız dedi Didi ve hemen Bobby ile birlikte yola düştüler. 12 dakika sonra Didi ve Bobby arabalarını küçük tuğla bir apartmanın önünde durdurdular. Binada küçük pencerelerin kenarlarındaki beyaz boyalar yer yer soyulmuştu. Binanın girişindeki beton bozulup un ufak olmuştu. Oturan kişiler için hala yaşanabilir bir yer olarak kabul edildiğine göre gelir düzeyi düşük kişilerin oturduğu bir yer olmalı diye düşündü Didi. Kapının önündeki birkaç çocuk karda oynayıp üzgün suratlı bir kardan adam yapmaya çalışıyorlardı. Arabadan iki polisin indiğini görmeleriyle birlikte hemen hepsi adeta birer çil yavrusu gibi dağıldı. Didi suratını ekşitti. Yaptıkları onca toplum ilişkilerini geliştirme çalışmasının ardından şimdiki nesille en az eskileri kadar polisten çekiniyordu. Bu çabanın polislerin hayatını kolaylaştırdığı söylenemezdi. Bayan Ennis 2C bloğunda ikinci katta oturuyordu. Bobby ve Didi merdivenlere çıkıp oldukça kötü durumda olan ahşap kapıyı hafifçe tıklattılar. Didi henüz elini indirmemişti ki Bayan Ennis kapıyı açtı. Anlaşılan her an gelmelerini bekliyordu. Bayan Ennis misafirlerini oldukça küçük ama düzenli stüdyo dairesinin içine aldı. Mutfak dolapları solda, yemek masası sağdaydı. İleriye çiçek desenli kahverengi bir çek yat konulmuştu. Televizyon açıktı ve ucuz bir mikrodalga fırın dolabının üzerine yerleştirilmişti. Bayan Ennis televizyona doğru yürüyerek kapat düğmesine bastı. Sonra da misafirlerine kibarca çay ya da kahve alıp almayacaklarını sordu. Didi ve Bobby bu teklifi geri çevirdilerse de Bayan Ennis yine de dolaplara doğru giderek su ısıtıcısını açıp dolaptan bir paket kurabiye çıkardı. Bayan Ennis 60'lı yaşlarının sonlarında, 70'li yaşlarının başlarında gibi duran oldukça yaşlı bir hanımdı. Gümüş grisi saçları makul bir kısalıktaydı. Oldukça sevimli, hafif kambur, vücuduna lacivert bir eşofman geçirmişti. Eğri büğrü elleri kutuyu açmaya çalışırken titriyordu. Ama yine de hareketleri canlı, ne yaptığını bilen bir kadındı. Didi bir süre acaba Sophie Leoni'yi yandaki kanepede eksik dişleriyle otururken, banyoda plastik ördekleriyle oyun oynarken ya da sürekli kavga eden anne babasından gizlenmek için, saklandığı dolapta görebilmek için etrafına umutla bakındı. Bayan Ennis açtığı dolabın kapağını yavaşça kapatırken, ''Oturun lütfen dedektif, çocuk burada değil, bunu zavallı annesine yapacak kadar vicdansız değilim.'' dedi. Didi mahcup bir edayla üzerindeki ağır kışlık kavanını çıkarıp oturdu. Bobby ise çoktan yaşlı kadının getirdiği Nilla kurabiyelere yumulmuştu bile. Didi de kurabiyeleri göz ucuyla şöyle bir süzdü. Midesi bulanmadığı zamanlarda kendini bir şeyler yiyebilecek durumda hissediyordu. Dikkatle kurabiyelere uzandı. Kraker ya da gevrek tarzı şeyler midesine iyi geliyordu. Önce kurabiyelerden dikkatle birkaç ısırık aldı, midesinin bulanmadığını fark ettiğinde aslında ne kadar acıkmış olduğunu da anladı. Didi, Tessa Leoni'yi ne zamandır tanıyorsunuz diye sordu. Bayan Ennis sıkıca kavradı, bir fincan çayla karşılarına oturdu. Gözleri sanki onlar gelmeden ağlamışçasına kıpkırmızıydı ama şu an iyi görünüyordu. Belli ki konuşmaya hazırdı.
Tessa ile 7 yıl önce buraya taşındığında tanıştım. Koridorun diğer tarafındaki 2D bloğuna yerleşiyordu. Orası da burası gibi küçücük bir stüdyo daire. Gerçi Sophie doğduktan sonra tek odalı başka bir eve geçti.
Yani onunla Sophie doğmadan önce tanıştınız öyle mi diye sordu Didi.
Evet, 3 ya da 4 aylık hamileydi. Karnı henüz belli bile sayılmazdı. Bir gün bir gürültü duydum ve koridora çıktım. Tessa içinde tencere ve tavaların olduğu bir kutuyu taşımaya çalışıyordu ama beceremeyip hepsini yere düşürmüştü. Yardım etmek istedim ama kabul etmedi. Yine de kızartma tavasını yerden almamla tanışmış olduk.
O şekilde arkadaş oldunuz diyerek daha açık bir dille ifade etti Didi.
Zaman zaman onu akşam yemeğine davet ediyordum. O da beni. Aynı apartmanda 2 yalnız kadındık. İnsan bazen yakın bir arkadaşa ihtiyaç duyuyor.
Ve siz tanıştığınızda Tessa hamileydi.
Evet bayan.
Bebeğin babasından bahsettiği oluyor muydu?
Hiç bahsetmezdi desem yeridir.
Peki ya çıktığı biri, sosyal yaşantısı, ailesinden gelen birileri?
Ailesi yoktu, hayatında biri de yoktu. Bebeğinin doğumu için gerekli parayı biriktirmek için bir kafede çalışıyordu. İnsanın tek başına dünyaya bir bebek getirmesi hiç kolay değil.
''Hiç erkek arkadaşı yok dediniz değil mi?'' diyerek üsteledi Didi. ''Belki de birkaç gece arkadaşlarıyla takılmak için dışarı çıktı olmuştur.'' Bayan Enis onu anlıyormuşçasına bir ifadeyle ''Arkadaşı da yoktu.'' dedi. Didi ''Nasıl yani, arkadaşı da mı yoktu?'' diyerek yaşlı kadını tekrarladı.
''Bu ona göre bir şey değil.''
Didi gözlerini bu duyduğu gerçekle en az kendisi kadar şaşırmış gibi duran Bobby'ye çevirdi. ''Peki ona göre olan nedir?''
''Bağımsızlık, sence kendine ait bir hayat. Tek umursadığı şey bebeğiydi. En başından beri hep bunu söyleyip bunun için çalışmıştı. Tek başına bebek büyütecek olmanın zor olduğunun farkındaydı. İşte bu yüzden tam da şuradaki masada otururken polis olmaya karar verdi.''
''Ciddi misiniz?'' diyerek lafa karıştı Bobby. ''Neden polislik?''
''İleriyi düşünüyordu. Kafede çalışarak bebeğine bir ömür bakamayacağını biliyordu. Bu yüzden de yapabileceği işler üzerinde birlikte düşündük. Liseyi dışarıdan bitirmişti. Masa başı bir iş istemiyor, aktif hareket halinde olabileceği bir iş arıyordu. Benim oğlum da bir itfaiyeci, bunu da konuştuk.'' Ama sonra bir baktım ki Tesla polis teşkilatına katılmaya karar vermiş. Başvuruları takip edip tüm araştırmaları yapmıştı. İşin mali getirisi iyiydi. Tesla da gerekli koşullara sahipti. Asıl iş elbette akademiye girmekti. Sonrası ise zaten çorap söküğü gibi geldi. İşte tam da o aralarda bebeğine bakmayı teklif ettim. Henüz küçük Sophie ile tanışmamıştım bile ama bunu yapabilirdim. Eğer Tessa okula kabul edilecek olursa ona bebeğinin bakımı konusunda yardımcı olmaya hazırdım.
Didi gözlerini yeniden Bobby'ye çevirdi. Polis akademisindeki eğitim ne kadar sürüyor? Bobby 25 hafta diyerek yanıtladı. Yurtta kalıyorsun ve sadece hafta sonları evine gidebiliyorsun. Tek başına bebek yetiştiren biri için hayli zor şartlar.
Bayan Enes hiç düşünmeden anlatacağım dedi. Çok da iyi sıyrıldık bu süreçten aslında. Tessa doğum yapmadan önce başvurusunu yaptı. Sophie 9 aylıkken de akademiye kabul edildi. Tessa'nın endişeli olduğunu biliyordum. Ben de öyleydim ama bu aynı zamanda çok da heyecan verici bir süreçti.
Yaşlı kadının gözlerinde birden bir ışık parladı. Didi'ye bakarak,
''Siz bekar mısınız? Çocuğunuz var mı? Eğer çocuğunuz varsa hayatınızda yeni bir sayfa açmanın hem kendiniz hem de çocuğunuz için yepyeni bir gelecek inşa etme duygusunun insanı nasıl da güçlendirdiğini iyi bilirsiniz. Tessa her zaman ciddi biriydi ama şimdi bir de kendini işine adamıştı, çok çalışkandı. Ne kadar zor bir işe kalkıştığının farkındaydı. Ne de olsa polis memuru olmaya çalışan yalnız bir anneydi. Ama aynı zamanda da biliyordu ki polis olmak hem kendisi hem de Sophie için tek çareydi. Bu yüzden asla tereddüt etmedi. Ve bilirsiniz ki eğer bir kadın aklına bir şeyi koyarsa...
Demek yalnız ve kendini işine adamış bir anne diye mırıldandı Didi.
Hem de nasıl?
Sevecen miydi?
Her zaman dedi Bayan Enis üzerine basa basa.
Bobby söze başlayarak, ''Akademiden mezun olduktan sonra ne oldu? Mezun olduğunda da yanında mıydınız?''
''Bayan Enis, kendime yeni bir elbise bile almıştım.'' diyerek orada olduğunu söyledi.
''Peki başka kimse gelmiş miydi?''
''Sadece biz vardık kız kıza.''
Bobby hemen devriye görevine başlamak zorunda kalmış olmalı diyerek devam etti. ''Gece vardiyasında çalıştıktan sonra evde bekleyen küçük bir çocuğun olması.''
Sophie'yi bir ara kreşe vermeyi düşündü ama buna izin veremezdim. Tessa akademideyken biz Sophie ile gayet güzel vakit geçiriyorduk. Koridordan geçip karşı daireye gitmek ve kendi çek yatım yerine Tessa'nın çek yatında uyumak benim için hiç de zor olmuyordu. Sophie uyandıktan sonra da onu benim evime getiriyor, öğle yemeğinden sonra Tessa'nın biraz dinlenmesini sağlıyordum. Sophie'yi birkaç saat boyunca oyalamak hiç de zor iş değildi. Tanrım, o çocuk. Birlikte hep gülücükler atar, kıkırdar, öpüşür, sarılırdık. Bana kalırsa her eve küçük bir Sophie lazım.
Mutlu bir çocuk muydu diye sordu Didi.
Aynı zamanda eğlenceli ve girişkendi de. Çok güzel, ufacık bir kızdı. Taşındıkları zaman çok üzülmüştüm.
Ne zaman taşındılar?
Tessa kocası Brian ile tanıştığı zaman. Brian hem Tessa'nın hem de Sophie'nin ayaklarını yerden kesmişti. Bildiğiniz beyaz atlı prens de onlar için. Tessa tek başına verdiği bunca mücadelenin ardından bunu hak ediyordu. Sophie de öyle. Her kızın babasının küçük prensesi olmaya hakkı vardır, öyle değil mi?
Brian Darby'yi sever miydiniz? Bayan Enistesi her ne kadar daha mesafeli çıktıysa da evet diyerek yanıtlamıştı. Nasıl tanışmışlar?
Sanıyorum ki iş sayesinde. Brian Tessa'nın polis bir arkadaşının arkadaşıymış.
Didi başını sallayarak bu bilgiyi not alan Bobby'ye baktı. Brian burada çok fazla vakit geçirir miydi?
Bayan Enis başını iki yana salladı.
Burası onlar için fazla küçüktü. Bu yüzden de Brian onları genelde kendi evine götürürdü. Onları çoğu zaman göremezdim. Ama yine de ikisi adına mutluydum elbette. Her ne kadar...
Bayan Enis derin bir iç çekti.
Benim torunlarım yok. Sophie benim torunum gibiydi. Onu çok özlüyorum.
Ama siz yine de onlara yardım etmeye devam ettiniz değil mi?
Brian denize açıldığı zamanlarda o birkaç ay boyunca onlara gidip tıpkı eski günlerde olduğu gibi geceyi Sophie ile geçiriyordum. Sabahları onu okuluna götürüyordum. Acil durumda ulaşılabilecek kişilerden biri de bendim. Çünkü Tessa işinden dolayı her zaman müsait olamıyordu. Çok karlı günlerde ya da Sophie'nin hasta olduğu günlerde de yine ben bakıyordum ona. Benim için hiç sorun değildi. Dediğim gibi Sophie benim torunum gibi.
Didi dudaklarını büzerek yaşlı kadını dikkatle süzdü. Sizce memur Leone nasıl bir anneydi diye sordu. Bayan Enes hiç düşünmeden Sophie için yapmayacağı şey yoktu diye cevapladı. Memur Leone içki içer miydi?
Hayır bayan.
Yine de çok stresli bir hayatı olmalı. Tüm gece çalışıp sonra da eve seni bekleyen çocuğuna gelmek. Eminim ki kendine hiç vakit ayıramıyordur.
Bayan Enis inatla şikayet ettiğini hiç duymadım dedi.
Tessa'nın kötü bir gün geçirdiğini söyleyip biraz yalnız kalmak için Sophie'yi size bırakmak istediği olmadı mı hiç?
Hayır bayan. Eğer evdeyse çocuğuyla vakit geçirmek isterdi. Sophie onun tüm dünyasıydı.
Ta ki kocasıyla tanışıncaya dek. Bayan Enis bir süre sessiz kaldı.
Dürüst olmamı ister misiniz?
Lütfen dedi Didi.
Bence Tessa Brian'ı Sophie onu çok sevdiği için seviyordu. Çünkü en azından ilk başlarda Brian ve Sophie çok iyi anlaşıyorlardı.
İlk başlarda derken diyerek hemen atıldı Didi. Yaşlı kadın derin bir iç geçirip bakışlarını önündeki çay fincanına dikti.
Evlilik diyerek söze başladı.
Bunu derken kelimeye fazlasıyla duygusal bir anlam da yüklemişti.
Hep güzel başlar.
Bir kez daha içini çekti.
Ama elbette ki kapalı kapılar ardında neler yaşandığını bilemeyiz.
Dedi yani diyerek yeniden üsteledi.
Brian, Tessa ve Sophie ile ilk başlarda birbirlerini çok mutlu ediyorlardı. Tessa her eve gelişinde yaptıkları yürüyüşlerden, pikniklerden, bisiklet gezilerinden, barbekülerden yani hep güzel şeylerden bahsediyordu. Birlikte oyunlar oynamak çok güzeldi.
Ama evlilik oyun oynamadan çok daha fazlasını ister.
Brian'ın denize gitmesiyle birlikte Tessa kocaman bir bahçe, bozuk bir çim biçme makinesi ya da çalışmayan bir yaprak üfleyiciyle baş başa kalmıştı. Tüm bunlardan anlaması gerekiyordu çünkü Brian evde değildi. Evdeki tek kişi Tessa olduğuna göre evle ilgilenmesi gerekliydi. Tabii bir de ilgi bekleyen bir köpek, bir çocuk, bir polis olarak da yapması gereken işler vardı. Tessa'yı kendi gözlerimle gördüm. Günden güne daha da bitkin düştü. Sanıyorum ki Brian evde olduğunda hayat onun için daha kolay oluyordu. Ama Brian gittiğinde her şey daha da zorlaşıyordu. Daha çok şeyle uğraşması, daha çok şeyle ilgilenmesi gerekiyordu. Oysaki tek odalı apartman dairelerindeyken tek ilgilenmesi gereken kendisi ve Sophie'ydi.
Didi anladığını gösterircesine başını salladı. Anlıyordu da. Demek bu nedenle evde ne düzenli bir bahçe, ne bir bitki, ne de bir balık vardı. Peki Brian için durum nasıldı?
Bayan Enis, Brian elbette bu konudaki fikirlerini benimle paylaşmadı dedi.
Elbette.
Ama Tessa'nın dediklerine bakılırsa zaten denizdeyken 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyormuş. Bu nedenle de eve geldiğinde ev işleriyle ilgilenmek, çimleri biçmek ya da çocuk avutmak istemiyormuş.
Sadece oyun oynamak istiyor olmalı dedi Didi.
Bayan Enis ciddiyetle erkeklerin de rahatlayıp gevşemeye ihtiyacı olabilir. Tessa bu yüzden çalışma saatlerini değiştirdi. Brian'ın geldiği ilk hafta ben de Sophie'ye sabahları yardım etmek için evdeydim. Ama Brian bundan da pek hoşlanmadı. Evde ben varken dinlenemediğini söyledi. Bu sebeple biz de eski düzenimize geri döndük. Kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı dedi. Ama her ikisinin de çalışma koşulları hayli zordu. Tessa mesai saatlerinde işinin başında olmak zorundaydı ve çoğu zaman da evde olması gereken zamanlarda evde olamıyordu. Sonra Brian 60 günlüğüne ortalardan kayboluyor, sonraki 60 gün birden ortaya çıkıveriyordu. Bu durumun her ikisi için de kolay olduğunu hiç sanmıyorum.
''Hiç kavga ettiklerini duydunuz mu?'' diye sordu dedi. Bayan Ennis gözlerini çayından kaldırmadı.
''Kavga değil ama aralarındaki gerginliği hissedebiliyordum. Sophie de hissediyor olmalıydı. Brian'ın eve geldiği zamanlarda birkaç gün ondan hiç beklenmeyecek biçimde içine kapanıp sessizleşiyordu. Brian'ın gidişiyle birlikte yeniden eski neşesine kavuşuyordu. Sürekli gelip giden bir baba da bir çocuk için hiç kolay olmamalı ve elbette ki evin içinde yaşanan stres. Çocuklar bunu çok rahat hissederler.''
Brian'ı Sophie'ye vurduğunu gördünüz mü hiç?
Tanrı korusun, eğer böyle bir şey hissetmiş olsaydım onu kendi ellerimle ihbar ederdim.
Dedi merakla kime diye sordu.
Tessa'ya elbette.
Peki Tessa'ya vurdu mu hiç?
Bayan Ennis bir an duraksadı. Dedi ilgiyle yaşlı kadını izledi.
Bayan Ennis en sonunda
bilmiyorum dedi.
Bilmiyor musunuz?
Bazen bir takım morluklar gördüğüm oluyordu. Bir ya da iki kez üzerinden çok geçmedi. Tessa'nın yürürken aksadığını fark ettim. Ama ona bunu sorduğumda buz tutan merdivenlerden kaydığını, kar ayakkabısıyla küçük bir kaza geçirdiğini söyledi. Onlar oldukça hareketli bir aile, hareketli insanlar, kimi zaman kazalar atlatabilir.
Ama Sophie'de böyle bir şey görmediniz.
Sophie'de görmedim diyerek sertçe çıkıştı Bayan Ennis.
Görseniz de bu konuda mutlaka bir şeyler yapardınız.
Bayan Ennis'in dudakları ilk kez titredi, gözlerini uzaklara dikti. Dedi o anda kadının yüzünde bir utanç ifadesinin olduğunu fark etti.
Yaşlı kadının suratını gören Dedi hemen atağa geçerek Brian'ın Tessa'yı dövdüğünden şüphelendiniz dedi. Tessa'nın kocası tarafından şiddet gördüğünden endişelendiniz. Ama bu konuda hiçbir şey yapmadınız öyle mi?
6 ya da 8 hafta önceydi, bir şey olduğu belliydi. Çünkü Tessa doğru düzgün yürüyemiyordu. Ama bana bir şey söylemeye de yanaşmıyordu. Ortaya çıkarmaya çalıştım.
Ne dedi peki size?
Ön merdivenlerden düştüğünü söyledi. Basamakları tuzlamayı unuttuğunu, kendi hatası olduğunu anlattı.
Bayan Ennis dudaklarını şüpheyle büzdü. En sonunda anlam veremedim dedi.
Tessa bir polis memuru, eğitimi var, üzerinde bir tabanca taşıyor. Kendi kendime eğer ihtiyaç duyarsa bana söyler diye düşündüm. Ya da belki de başka bir polis arkadaşına. Tüm gününü polis arkadaşlarıyla geçiriyor. Nasıl olur da böyle bir şey varsa yardım istemez.
Dedi büyük ikramiyelik soru bu işte diye düşündü. Bobby'nin suratındaki ifadeye bakılırsa o da aynı şeyi düşünüyordu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 130.